Ayrım 92.
Diğerleri kabul edildikleri tarih sırasıyla şunlardır. 1. 19 Aralık 1921 tarih ve 170 sayılı vatan hainliği suçlularından bir kısmının aflarına dair kanun. Bu kanuna göre vatanın bir kısmının bölünmesine veya yabancı bir devlete ilhaka çalışanlar, casusluk edenler, halen yabancı bölgelerde veya işgal bölgelerinde bulunanlar, ihtilas ve rüşvetten mahkum olanlar dışındaki bütün hıyaneti vataniye mahkumları, dipnot, hıyaneti vataniye suçu tatbikatta çok geniş tutulduğu için hıyaneti vataniye kanununa göre çok sayıda kimse mahkum olmuştu. Dolayısıyla aftan faydalananları sayıca küçümsemek mümkün değildir. Aftan faydalanmışlardır. İdama mahkum olanların cezası müebbet küreye, müebbet küreye mahkum olanların cezası 15 seneye iniyor ve diğer cezalar kalkıyordu. 2. 7 Ocak 1922 tarih ve 179 sayılı af kanunu. Bu kanun ile şeni fiillerden mahkum olanlar hariç 170 sayılı af kanununun kapsamına girmeyen bütün mahkumlardan cezasının üçte birini tamamlamış olanlar faydalanmışlardır. Ayrıca henüz sonuçlanmamış bazı takibat ve tahkikat, işgal edilmiş yerler kurtarılıncaya kadar durdurulmuştur. İşgalden önce ve işgal sırasında bulundukları yerlerde suç işleyenler için. 3. 21 Ocak 1922 tarih ve 183 sayılı takiplerin ertelenmesi hakkında kanun. Bu kanun eşkıyalar için çıkartılmış olup affın şekil ve şumulü şöyle belirtilmiştir. Şekavet erbabından olup da şimdiye kadar yani hükümete sığınmamış veyahut iş bu kanunun her kaza, ilçe, merkezinde ilanı tarihinden başlayarak bir ay için hükümete sığınacak kimseler hakkında takiplerin ertelenmesi kararı almaya ve gereğine göre bu konuda bazı kayıtlar ve şartlar koymaya vekiller heyeti yetkilidir. Saydığımız af kanunlarından faydalanmayan mahkumlar için de iki kararname yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birincisi 20 Nisan 1922 gün ve 1525 sayılı cezalarının bitmesine 2-3 ay kalmış olan mahkumların ziraat işlerinde çalışmak üzere kefaletle salı verilmelerini öngörüyordu. Diğeri 21 Haziran 1922 gün ve 1631 sayılı ziraatle uğraşan ve toprağı olan mahkumları 3 ay süreyle geçici olarak salı veriyordu. Ekonomik ve politik mülahazalarla çıkarılan bu kararnamelerden umulan fayda ayrıca açıklanmaya lüzum bırakmayacak kadar meydandadır. Ordunun hazırlanması. Ordunun büyük bir taarruza girişebilmesi için sayısız eksiği vardı. Bu eksiklerin tamamlanması her şeyden önce yeteri kadar para bulunmasına bağlıydı. Bu sebeple bütün kaynaklar zorlanmış ve 1922 yılı Mart ve Nisan aylarında birçok mali kanun çıkarılmıştır. Bunlardan bir kısmı subayların durumunu düzeltmeyi, diğerleri de ordu ihtiyaçlarının karşılanması için yeni gelirler sağlamayı hedef gidiyordu. Millet Meclisi'nin iki oturumunda birbiri ardına kabul edilen ve subayları ilgilendiren mali kanunlar şunlardır. 1. Havacılara verilecek ayrı ödenek hakkında 9 Mart 1922 gün ve 109 sayılı kanun. Bu kanunla havacı subaylara ve öğretmenlere ayda 8'er lira, uçucu assubaylara ayda 2'şer lira ek ödenek verilmesi kabul edilmiştir. 2. Olağanüstü ödenek kanununa ek 9 Mart 1922 gün ve 200 sayılı kanun. 25 Ekim 1920 gün ve 42 sayılı kanunla subaylara ayda 10 lira seferberlik zammı ve 15 lira da cephe zammı verilmekteydi. 200 sayılı kanunla bu iki zamdan önceki maaşlara olağanüstü ödenekle 4 misli zam yapılmıştır. Yine bu kanun ile evvelce 42 sayılı kanun, er maaşlarına yapılmış olan zamlar cephedekiler için 5, cephe gerisindekiler için 2 lira idi, kaldırılmıştır. 3. Seferberlik ve cephe zammı kanunu değiştiren 11 Mart 1922 gün ve 201 sayılı kanun. Bu kanuna 25 Ekim 1920 gün ve 42 sayılı kanun kaldırılmış, seferberlik ve cephe zamları yeniden düzenlenmiştir. 4. Makam ve maaş farklılığı hakkında 11 Mart 1922 gün 202 sayılı kanun. Bu kanun ordu kumandanlarına 30 lira, kolordu kumandanlarına 20 lira, cephe ve ordu kurmay başkanlarına ve tümen kumandanlarına 10 lira makam maaşı verilmesini öngörüyordu. Ayrıca bir üst rütbede görev gören subaylar iki rütbe arasındaki maaş farkının yarısını makam maaşı olarak alacaklardı. 5. Emir eri ve seyis erleri hakkında 11 Mart 1922 gün 203 sayılı kanun. Subaylara birer emir eri ve atı olanlara seyis verilmesini öngören bu kanunun açıklanacak bir yönü yoktur. 6. Seferberlikte mali zati binek hayvanlarının iaşesine dair 11 Mart 1922 gün ve 204 sayılı kanun. Kendi parasıyla binek atı edinmiş olan subayların atlarını bu kanuna göre hükümet iaşe edecekti. 7. 11 Mart 1922 gün 205 sayılı kanun ile rütbesi binbaşılığın altında olan subaylara yılda bir defaya mahsus olmak üzere elbise ve teçhizat bedeli olarak 48 lira verilmesi kabul edilmiştir. Bu 7 kanunla subaylara sağlanan imkanların o zamanın para değerine ve şartlarına göre hükümet açısından büyük fedakarlık ve subaylar açısından ise tatmin edici bir destek olduğuna bilhassa işaret etmek isteriz. Ek gelir sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlara gelince, fakirliğin sembolü olarak kabul edebileceğimiz bu kanunlar zamanın hükümetinin nasıl bir çaresizlik içinde bulunduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Şimdi bu mali kanunları da sırayla gözden geçirelim. 1. 15 Nisan 1922 gün 215 sayılı kanun. Sigara kağıdı, kibrit ve kav kutularından alınacak istihlak vergisinin cezalarını yükseltmektedir. 2. 15 Nisan 1922 gün 216 sayılı kanun. Deniz taşıtlarından alınan rüsumu daha yüksek bir tarifiye tabi tutmaktır. 3. 15 Nisan 1922 gün 217 sayılı kanun. Şeker, çay ve kahveden bir kararname gereğince alınmakta olan istihlak vergisini artırmakta ve pirinç, baharat, margarin, mum, adi sabun ve boş çuval istihlak vergisine tabi tutmaktır. 4. 16 Nisan 1922 gün 218 sayılı kanun. Yine bir kararname gereğince av hayvanlarından alınan resmi artırmakta ve kanuna bağlamaktadır. 5. 16 Nisan 1922 gün 219 sayılı kanun. Konsolosluklarda yapılan muamelelerden alınan resmi 5 misli artırmaktadır. 6. 16 Nisan 1922 gün 220 sayılı kanun. 30 Eylül 1920 günlü kanunla kibritten alınan istihlak vergisini 1 misli artırmaktadır. 7. 16 Nisan 1922 gün 221 sayılı kanun. Kibritte olduğu gibi sigara kağıdından da alınan istihlak vergisini 2 katına çıkarmaktadır. 8. 17 Nisan 1922 gün 222 sayılı kanun. Bütün para cezalarını 5 misline yükseltmektedir. 9. 18 Nisan 1922 gün 223 sayılı askeri nakliye mükellefiyeti hakkında kanun. Taarruz hazırlığı yapılmakta olan ordunun en büyük ihtiyaçlarından birine cevap verdiği için son derece önemli ve geçici bir kanundur. Bu sebeple kanunun niteliğini açıklayan birkaç maddesini aynen aşağıya alıyoruz. Madde 1. 1922 mali yılına ve bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki maddeler dairesinde askeri nakliye yükümlülüğü adıyla bir nakdi yükümlülük konulmuştur. Madde 2. Nakliye yükümlülüğü maktu ve nisbi olmak üzere iki kısımdır. Maktu kısım her şahıs için seyyanen eşit olup köylerde 50, şehir ve kasabalarda 100 kuruştur. Nisbi kısım emlak ve arazi ve temettü, kazanç vergilerinin zamları ile birlikte ulaştığı miktara göre aşağıdaki nispetler dahilinde tarif ve maktu kısmı eklenerek alınır. A. Köylerde 101 kuruştan başlayarak her 100 kuruş ve küsuru için %10. B. Şehir ve kasabalarda 101 kuruştan başlayarak her 100 kuruş ve küsuru için %20. Madde 9. Kesin lüzum görülecek yerlerde menzil hatlarında belirli zaman için vekiller heyeti kararıyla mahalli raice göre ve peşin ücretle bütün nakil vasıtaları kullanılabileceği gibi yetmediği halde menzil hatlarına 50 kilometre mesafeye kadar civar olan köylerdeki nakil vasıtalarına da müracaat olunur. Madde 12. Bu kanun dışında hiçbir kimse parasız nakliyat yapmaya mecbur tutulamaz ve aksine hareket edenler vatan hizmeti emriyle İstiklal Mahkemesi'ne ve olmayan yerlerde genel mahkemelere tevdi olunurlar. 10. 20 Nisan 1922 gün 224 sayılı kanun önemlidir. Düşman istilasından kurtulan yerlerden kaçan Rum ve Ermenilerin adları söylenmeksizin, mallarının paraya çevrilerek hazineye gelir kaydedilmesini amaç güden bu kanun, gizlenen envali metrukeyi ihbar edenlere meydana çıkan malın bedelinin %10 nispetinde mükafat verileceğini öngörmekteydi. Kanunda söz konusu mal bedellerinin hazineye gelir kaydedildiği ifade edilmemiş, emanet hesabına kaydedilmek üzere ibaresi kullanılmıştı. İleride bir takım suistimallere ve haklı dedikodulara yol açacak olan bu kanun, 15 Nisan 1923 gün ve 233 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılacak ve 1. Dünya Harbi içinde İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından çıkarılmış olan 13 Eylül 1915 günlü geçici kanun bazı maddeleri değiştirilerek yürürlüğe konacaktı. 11. 2 Mayıs 1922 gün 228 sayılı kanun. Askerlikten tecil vergisi adıyla yeni bir vergi getirmek ve 1 Mart 1922 gününden ordunun hazar haline geçişine kadar yürürlükte kalmak üzere çıkarılmış bulunmaktadır. Son olarak 3 mali kanundan daha söz etmek istiyoruz. Bunlar 6 Mayıs, 3 Temmuz ve 21 Ağustos günlü avans kanunlarıdır. Orduya harcanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na 1. Avans Kanunu ile 10 milyon, 2. Avans Kanunu ile 7 milyon, 3. Avans Kanunu ile 5 milyon lira ödenek verilmiştir. Böylece Anadolu'nun bütün maddi ve mali kaynakları santimine kadar zorlanarak büyük taarruzdan önce kullanılmıştır. Artık bu alanda ne hükümetin ne de halkın yapacak hiçbir şeyi kalmıyordu. Eğer ordu taarruzu başarıya ulaşabilirse Türkiye kurtulacak, aksi takdirde Milli Kurtuluş Hareketi mali bakımdan yeni bir çıkmazın içine düşmüş olacaktı. Buraya kadar anlattıklarımızda taarruz hazırlığının ordu dışındaki kısmını özetlemiş bulunuyoruz. Ordu da kendi içinde durmadan hazırlanmaktaydı. Ordunun önemli üzerinde durduğu işleri şöylece özetleyebiliriz. A. Eğitim. Son derece sıkı ve aralıksız bir çalışma ile subaylar ve erler büyük taarruzun gereklerini yapabilecek bir şekilde yetiştirilmişlerdir. Bu amaçla bütün birliklerde her seviyede kurslar, talimgahlar açılmış, bol tatbikat ve manevralar yapılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra girişilen takip harekatının ve muharebelerin durduğu 10 Ekim 1921'den ve 1922 Ağustos'una kadar geçen 10 aylık süre eğitim için gerekli imkanı en geniş şekilde vermiş bulunuyordu. Zaten büyük bir harp tecrübesine sahip bulunan subaylar ve kumandanlar hem kendilerini hem de erlerini bu süre içinde taarruza göre hazırlamışlardır. B. Ordu mevcudunun arttırılması. Taarruz edecek bir ordunun karşısındaki düşmana insan sayısı bakımından üstün olması gerekir. Yunanlıların Anadolu'da 200 bin mevcutlu bir orduları bulunduğu biliniyordu. Halbuki Türk ordusu harbin başından beri hiçbir zaman bir cephede 100 bin kişi toplayamamıştı. Taarruz hazırlığı sırasında ordu teşkilat bakımından yeniden düzenlenirken tümenlerin mevcudu da arttırılıyordu. Tamamen kapanmış olan doğu ve güney cephelerinden getirerek ve bazı doğumluları askere alarak batı cephesinde ordunun insan mevcudu 186 bine yükseltilmiştir. Daha önce belirttiğimiz üzere Sakarya'dan sonra 20 Eylül 1921'de batı cephesinin insan mevcudu 92.660 idi. Demek ki bu tarihten büyük taarruza kadar ordunun mevcudu %100 artmıştır. Böylece Yunanlılara denk bir duruma gelinmiş oluyordu. C. Silah gücünün yükseltilmesi. Türk ordusunda çeşitli piyade tüfeği vardı. Aynı kurşun atmayan bu tüfeklerin birliklerde karışık bulunması, cephane ikmalini güçleştirdiği gibi ordunun ateş gücünü de azaltıyordu. Bunun için Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ilk iş olarak her tümence aynı cins tüfek toplayacak şekilde değişiklikler yapılmış ve mermisi bol olmayan tüfeklerden kurulu tümenlerin ihtiyatta kullanılması kararlaştırılmıştı. Çeşitli tedbirlerle İstanbul depolarından kaçırılma, Fransa ve İtalya'dan satın alınma ve Rus yardımı, ordunun silah gücü büyük ölçüde artırılmıştır. Yine Batı cephesinin 20 Eylül 1921 günlü durumu ile karşılaştırırsak, tüfek sayısının 47.342'den 98.956'ya, ağır makinalı tüfek sayısının 480'den 839'a, hafif makinalı tüfek sayısının 379'dan 2025'e, top sayısının 165'den 323'e yükseldiğini görürüz. Bütün gayretlere rağmen süvari kuvvetleri hariç hiçbir bakımdan Yunan ordusuna bir üstünlük sağlanamamış, ancak bir denge kurulabilmişti. Moral faktörü hesaba katılmaksızın üstünlüğün elde edilmesi taarruz planına kalıyordu. B. Taarruz ve zafer. Taarruz planı büyük kuvvetleriyle Afyonkarahisar bölgesinde bulunan Yunan ordusunu sağ kanadına taarruz ederek İzmir'le irtibatını kesmek esasına dayanıyordu. Bu takdirde Yunan ordusu ya bu bölgede toptan imha edilecek veya kuzeye, Bursa yönüne atılarak dağıtılıp parça parça yok edilecekti. Taarruzun başarıya ulaşması için Türk kuvvetlerinin büyük kısmının düşmanın sağ kanadında toplanması ve güneyden kuzeye doğru taarruza geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu planın başarı ihtimali fazla olduğu kadar şüphesiz tehlikesi de büyüktü. Çünkü büyük kuvvetler Afyon bölgesinde toplanmış, buna karşılık kuzeyden güneye uzayan ve 120 kilometreyi bulan asıl cephede 50 bin kişilik bir kuvveti, ikinci ordu karşısında bulunan 100 bin kişilik düşman kuvvetini tutmak görevi verilmişti. Ankara yönünü kapayan ikinci ordu görevini yapamadığı takdirde Yunan ordusunun Afyon bölgesinde yapacağı başarılı bir karşı taarruz büyük Türk kuvvetlerini göller bölgesine ve Toroslara atabilirdi. Taarruzun düşmanı gafil avlayabilmesi için bir baskın taarruzu şeklinde yapılması taarruz planının diğer bir özelliğiydi. Taarruz hazırlığını gizleyebilmek için alınan bütün tedbirlere rağmen Yunan ordusu kaçak birkaç Türk erinden taarruz durumunu öğrenmişti. Fakat Afyon bölgesinde toplanan Türk kuvvetlerinin gerçek sayısı ve taarruz günü tespit edilemediğinden Türk taarruzu yine de baskın tarzında başlayabilmiştir. Büyük taarruzda Türk ve Yunan kuvvetlerinin sayıca karşılaştırılması şöyledir. Türk ordusu insan 186.900, ağır makinalı tüfek 98.596, hafif makinalı tüfek 839, tüfek 2025, top 323, kılıç 5.286. Yunan ordusu insan 195.000, ağır makinalı tüfek 130.000, hafif makinalı tüfek 1.002, tüfek 4.152, top 344, kılıç 3.000.
Ayrım sonu.